Ayrım 9. DGS konu anlatımlı soru çözümlü kitap, sözel yetenek. Sayfa 595. Bölüm 3. Paragraf. 1. Anlatım biçimleri. Bir anlatıcı yaşadığı olayları, düşündüklerini, kazandığı bilgileri, izlenimlerini kağıda dökmek veya bir eser haline getirmek istediğinde, ele aldığı konunun içeriğine, yazacağı metnin türüne ve amacına göre bir anlatım biçimi belirler. Bunları sırasıyla inceleyelim. 1-1. Düşünsel anlatım. 1-1-1. Açıklayıcı anlatım. Okura bilgi vermek, öğretmek amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. Okurun zihninde konuyla ilgili uyanan sorulara yanıt verir. Üslup nesneldir. Okura bilgi vermek amaç olduğu için dili yanındır. Amaç öğretmektir. Yazar bir öğretmen gibi okuru bilgilendirir. Kişisel yorumlara yer verilmez. Ders kitaplarında, ansiklopedilerde, bilimsel içerikli yazılarda, makale, deneme, eleştiri, fıkra gibi türlerde kullanılır. Örnek: Ömer Seyfettin milli edebiyat dönemi sanatçısıdır. Edebiyat yaşamına şiirle başlar ve ilk şiirlerinde Servet-i Fünun şiirinin etkisi görülür. Daha sonra öyküye yönelir ve Mopassan tarzını kullanır. Ayrıca öykülerinden başka iki de romanı vardır. Yazar bu paragrafta okuruna Ömer Seyfettin'le ilgili bilgi verirken kendi düşüncelerine yer vermiyor. Ömer Seyfettin'le ilgili somut verileri kullanıyor. Uyarı: Açıklayıcı anlatım biçimi tartışmacı anlatım biçimiyle karıştırılmamalıdır. Tartışmada anlatım biçiminde öznellik ağır basarken açıklayıcı anlatım biçiminde nesnellik ağır basar. Açıklayıcı anlatım biçiminde bilgi araç değil amaçtır. 1-1-2 Tartışmacı anlatım. Bir düşünce öne sürülmek veya kanıtlanmak ya da çürütülmek istendiğinde kullanılan bir anlatım biçimidir. Eleştirel ve öznel bir yaklaşımı vardır. Okurun kanılarını, düşüncelerini etkilemek, değiştirmek amacıyla başvurulan anlatım biçimidir. Bir tez, sav öne sürülür ve kanıtlanmak istenir. Karşı çıkan görüş, antitez çürütülmeye çalışılır. Öne sürülen düşünceyi inandırıcı kılmak için düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Tanımlama, karşılaştırma, sayısal verileri kullanma, tanık gösterme gibi. İçten bir anlatım görülür. Yazarın duygu ve düşünceleri ön plandadır. Bilgi, öne sürülen düşünceyi kanıtlamada bir araçtır. Deneme, fıkra, eleştiri gibi yazı türlerinde kullanılır. Tartışılan konuyla ilgili açıklama yapılır. Tartışmacı anlatımda üslup özneldir. Örnek: Atatürkçü düşünce sistemi çok yönlü değerlendirildiği zaman yapılan reformların en fazlasının Türk kadınına yönelik olduğu görülmektedir. Bu sisteme göre bir milletin seviyesini o millette kadının ulaştığı seviye belirlemektedir. Türk vatandaşının, Türk ailesinin sosyal hakları ve birbirleriyle ilişkilerinin uygar ülkelerle bir düzeye getirilmesi gerektiğine inanan Atatürk, ülkenin çeşitli yerlerindeki gezileri sırasında kadın hakları konusunda görüşlerini açık bir dille kamuoyuna duyurmaktan çekinmemiştir. Bu parçada yazar, bir ülkenin ulaştığı seviyenin kadının o ülkede ulaştığı seviyeyle ölçülebileceğini öne sürerek okurunu ikna etmeye çalışıyor. Uyarı: Tartışmacı anlatım biçiminde yazar düşüncesini kanıtlamak için bilgiye başvurur. Kullanılan bilgi sadece bir araçtır, amaç değil. Bunun için paragrafın bütününü göz önünde tutmak gerekir. 1-2 Sanatsal anlatım. 1-2-1 Betimleyici. Bir varlık veya nesne ile ilgili edinilen izlenimleri sözcüklerle görünür hale getirmektir. Betimlenecek olan ayırıcı özellikleriyle ortaya konur. Amaç, anlatılan öğenin okurun zihninde canlandırılmasıdır. Dolayısıyla bu anlatıma sözcüklerle resim yapmada denebilir. Betimleme, anlatım biçiminde gözlem ön plandadır. Amaç, anlatılan öğenin okurun zihninde canlandırılmasıdır. Genellikle durağan bir anlatım tarzı kullanılır. Sıfatlar, benzetmeler, mecazlı söyleyişler daha çok kullanılır. Yazar, bir ressam gibi hareket eder. Ressamın boya ve fırçasının yerini kalem ve sözcükler alır. Kişilerin fiziksel veya ruhsal, tinsel betimlemeleri yapılabilir. Coğrafya kitaplarında, öykülerde, romanlarda, şiirlerde ve genellikle gezi yazılarında görülür. Uyarı: Anlatılan gözünüzün önünde bir resim gibi canlanıyorsa betimleme anlatım biçimi kullanılmıştır. Örnek: 12 yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında, sarı, süzgün, küçük yüzüne, genişlememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf iz düşümleri görülen kaşlarına, yırtık gömleğiyle parçaları parçalanmış pantolonuna ince bir değnek gibi duran narin vücuduna bakılsa belki daha küçük zannedilirdi. Fakat ince yay gibi kaşlarının altında daima uyanık bir zeka, parlaklığıyla gülümser, bütün sokak çocuklarında vaktinden önce ortaya çıkan hayat tecrübesiyle görmekte, anlamakta düşünce gücünü gösterir, gözleri belki 12 yaşından daha büyük olabileceğini zannettirirdi. Bu parçanın anlatım biçimi betimlemedir. Yazar bir kişiyi birçok özelliğiyle anlatarak günümüzde canlandırmaya çalışıyor ve anlattığı kişinin ayırıcı özelliklerini ön plana çıkarıyor. 1-2-2 Öyküleyici. Düşüncenin gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar içinde verildiği anlatım biçimidir. Klasik bir öykülemede zamana bağlı bir olay akışı, yer ve kişiler vardır. Anlatılanlar süreç içinde gelişen bir olaya bağlanır. Öykülemede yazarın amacı bir olayı okura anlatmak ve okuru olay içinde yaşatmaktır. Öykülemede yer, zaman, kişi, dolayısıyla olay bulunur. Genellikle geçmiş zaman, geniş zaman kipi kullanılır. Öykü, roman, şiir gibi edebi türlerde kullanılmakla birlikte gezi, anı, biyografi gibi türlerde de kullanılmaktadır. Uyarı, roman, öykü gibi edebi türlerde öyküleme ile betimleme birlikte kullanılabilir. İkisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Betimleme, anlatım biçiminde durağanlık vardır. Öyküleyici anlatım biçiminde ise olaylar bir akış içindedir. Örnek, tabur komutanı işaret verdi. Subaylar fısıltıyla konuşarak emri birbirlerine ilettiler ve kara bir duvar gibi duran birinci bölük çöktü. Onlara yere yat emri verilmişti. İkinci bölük de yere yattı ve Pest eline sivri bir şeyin battığını duydu. Yalnız üçüncü bölüğün komutanı ayakta kalmıştı. Kılıcını sağa sola savurup hiç durmadan konuştukça tıknaz silüeti bir öne bir arkaya gidip geliyordu. Bu parçada yazar bir savaş anında yaşananları belli bir akış içinde vererek okuru olay içinde yaşatmayı amaçlıyor. Uyarı, anlatım biçimlerini belirlerken kendinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Adınız, soyadınız, oturduğunuz şehir, gittiğiniz okullar açıklamadır. Sizi tanıtmaktadır. Yaşam felsefeniz, tuttuğunuz takım, beğendiğiniz yazarlar değişkenlik göstereceğinden tartışmadır. Fiziksel ve ruhsal görünümünüz betimleme, yaşadığınız olaylar öyküleme anlatım biçimidir. 2. Düşünceyi geliştirme yolları. 2-1. Tanımlama. Bir varlığın ya da kavramın ne olduğunun, ne biçimde bulunduğunun belirgin ve değişmez nitelikleriyle tanıtılması, ortaya konmasıdır. Paragrafta geçen kavramın bu nedir, bu kimdir sorusuna yanıt vermesi parçada tanımlamanın kullanıldığını gösterir. Genellikle açıklama ve tartışma anlatım biçimlerinde kullanılır. Tanım cümlesiyle tanımlananın insanın zihninde daha kolay belirlenmesi amaçlanır. Tanımlama öznel de nesnel de olabilir. Örnek, şiir, sözcüklerle güzel şekiller kurmak sanatıdır. Ama sözcük nedir? Dosttur, arkadaştır, hayaldir, sırdaştır, bir rengi ve tadı olan bir kavramdır. Sözcük insanoğlundan haber verir, insanın yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini anlatmak her sanatçının görevidir. Paragrafta şiir kavramı tanımlanmıştır. Şiir nedir sorusuna ilk cümle yanıt vermektedir. Ayrıca sözcük nedir sorusuna da paragraf yanıt vermektedir. Dolayısıyla bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamaya başvurulmuştur. 2-2 Örnekleme. Soyut düşüncelere görünürlük kazandırmak, somutlaştırmak amacıyla kullanılan düşünceyi geliştirme yoludur. Paragrafta işlenen düşünceyi kanıtlamak, düşünceye inandırıcılık kazandırmak için o düşünceyle ilgili sanatçı, yetkin kişi ya da yapıt adı vermektir. Genellikle tartışma ve açıklama anlatım biçiminde kullanılır. Soyut düşüncelere somutluk kazandırır. Örnekten önce kimi zaman örneğin, mesela gibi sözcükler kullanılır. Örnek, ölüm teması çok işlenen konulardandır. Türk edebiyatında da bu konuyu ele almalarıyla tanınan birçok şair vardır. Ahmet Haşim, Merdiven, Yahya Kemal, Sessiz Gemi, Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaş şiirleriyle tanınırlar. Bu parçada ölüm konusundan söz edilerek Türk edebiyatında bu konuyu işlemeleriyle tanınan sanatçılar olduğu düşüncesi öne sürülmüş ve inandırıcılık kazandırmak için Cahit Sıtkı, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in şiirleri örnek verilmiştir. Uyarı, örneklemenin tanık göstermeyle karıştırılmaması gerekmektedir. Tanık göstermede tanık gösterilen kişinin sözüne yer verilir. Örneklemede ise kişi ya da yapıt adları sadece konuya inandırıcılık kazandırmak için kullanılır. 2-3 Karşılaştırma. Herhangi iki düşünceyi, varlık ya da kavramı benzer ya da farklı yönleriyle ortaya koyarak düşünceyi geliştirmektir. Karşılaştırma yapabilmek için karşılaştırılan iki şey ve bunlar arasında bir ortak yön olması gerekir. Paragrafta karşılaştırma cümlelerine yer verilmişse bu cümlelerde çoğunlukla ise, de, gibi, en, daha, kadar gibi sözcükler bulunur. Örnek, Dünya yazınında olduğu gibi Türk yazınında da şiirin çok eski bir geçmişi vardır. Şiirimiz halk şiiri ve aydın kesiminin şiiri olarak iki koldan gelişmiştir. Halk şiiri halk arasından yetişmiş ozanlarca söylenen ve halka seslenen şiirlerdir. Aydın kesiminin şiiri divan şiiriyle başlamıştır. İki şiirde de ölçü ve uyak, ahengi sağlayan en önemli öğeler olmuştur. Halk şiirinde ölçü, bir dizeyi oluşturan sözcüklerdeki hece sayısına dayalı olan hece ölçüsü, divan şiirinde ise Arap ve İran şiirinde geçen sözcüklerdeki uzun ve kısa seslere göre düzenlenen aruz ölçüsüdür. Yazar paragrafta halk şiiriyle aydın şiiri olan divan şiirini karşılaştırmaktadır. İki şiirin hem ayrılan hem de benzer yönleri üzerinde durulmuştur. Örnek, milli edebiyat döneminde yazında ulusal ve yerli kaynaklara yönelme, şiirde hece ölçüsüyle Türkçe kullanma gibi ilkelerin yaygınlaşması şiire yeni bir boyut kazandırmıştır. Cumhuriyet döneminde ise şiirimiz gerek işlenen temalar, gerekse nazım biçiminde yapılan değişikliklerle büyük bir gelişme göstermiştir. Bu paragrafta milli edebiyat dönemi ile Cumhuriyet dönemi şiiri karşılaştırılmıştır. İki dönem şiirlerde ele alınan konu ve biçim yönüyle kıyaslanmıştır. 2.4. Tanık gösterme, alıntı yapma. Paragrafta ortaya konan düşüncenin inandırıcılığını arttırmak, düşünceyi kanıtlamak, somutlamak için genellikle üzerinde durulan konuda yetkin ve tanınmış bir kişinin konuyla ilgili görüşleri aktarılır. Yani bu kişi söylediği sözle birlikte tanık olarak gösterilir. Ayrıca paragrafta bu kişilerin sadece söylediği sözlere yer verilir ki buna da alıntı yapma denir. Örnek, günümüzde birçok değer önemini yitirdi. İnsanlar ne kendine saygı duyuyor ne de başkasına. Özellikle olduklarından çok farklı görünen insanları anlamak gittikçe zorlaşıyor. Çevrenizdeki insanlara bakıyorsunuz, bir gün iyi görünen birinin daha sonra farklı davrandığına tanıklık ediyorsunuz. Aslında olması gereken insanların ya davrandıkları gibi olmaları ya da neyseler o şekilde davranmalarıdır. Ne diyor Mevlana? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yazar düşüncesinin inandırıcılığını arttırmak için Mevlana'yı tanık gösterip onun konuyla ilgili bir sözünü aktarıyor. 2.5. Benzetme. Aralarında nitelik veya nicelik bakımından benzerlik bulunan iki kavram veya varlıktan zayıf olanın güçlüye benzetilmesidir. Bu yöntemle anlatılan konunun okurun zihninde daha iyi canlanmasına zemin hazırlanmış olur. Paragraflarda birbirine benzetilen varlıklar ya da kavramların ortak özelliği benzetme yönü doğru belirlenirse ana düşünce kolay bulunur. Örnek, birçok okulda saygısızlık bir hastalık gibi yaygınlaşmıştır. Aslında toplumsal hayat içinde nezaketsizlik ve saygısızlık son yıllarda yükselen bir negatif değer özelliği kazanmaktadır. Çevrenize şöyle bir bakın. Trafikte sanki bütün yol kendisi için yapılmış gibi davranan sürücüler, para çekme makinesinin kuyruğunda sonradan gelmesine rağmen ön sıralarda yer almak için diğer insanları yok sayan kişiler, birbirlerini tanıdıkları halde bir merhabayı birbirlerinden esirgeyen insanlar, kabalaşmayı adamlık sanan zavallılar. Bu parçada saygısızlık kavramı hastalığa benzetilmiş. Hastalık, ortam bulduğunda nasıl yaygınlaşıyorsa saygısızlığın da aynı şekilde yaygınlaştığı anlatılmıştır. 2.6. Sayısal, nesnel verileri kullanma. Öğretici nitelikteki yazılarda düşünceleri açmak, geliştirmek, ileri süren tezi kanıtlamak için sayısal verileri kullanma tekniğidir. Bu yöntemde tesadüfen kullanılmış sayılara değil, amaçlı olarak istatistiksel verilere yer verilir. Açıklama ve tartışma anlatım biçiminde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Örnek, Türkiye'de yaşanan en önemli sorunlardan biri de köyden kente göçtür. Özellikle 1980'lerden itibaren bu göçler hız kesmek yerine giderek artmıştır. 1980'lerde köyden kente göç oranı %20 iken günümüzde %50'lere kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla da bu durum büyük şehirlerin yükünü giderek arttırmıştır. Köyden kente göçün eleştirildiği bu parçada sayısal verilere %20, %50 gibi yer verilmiştir. Örnek, İnsanların göz rengi, ağzı, burnu, boyu, posu birbirine benzeyebiliyor. Hatta aynı olabiliyor. Parmak izlerinin ise aynı olması olanaksız. Ağır olmayan yanmalardan ya da yaralanmalardan sonra bile parmak uçları kendilerini yenileyip eski durumunu aynen alıyor. Bu yüzden parmak izi kimlik saptamada kesin kanıt olarak kullanılabiliyor. Hava koşulları ve yüzeyin durumuna göre çok uzun süre bozulmadan kalabilen parmak izlerine dayanarak geçen yıl 800'den fazla suçlu yakalanmış. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Nicel bilgi verme. B. Tanımlama. C. Kanıt oluşturma. D. Karşılaştırma. E. Neden belirtme. Çözüm. Parçada ... geçen yıl 800'den fazla suçlu yakalanmış sözü A. C. Nicel bilgi kanıtlama. İnsanların göz rengi nokta nokta benzeyebiliyor, aynı olabiliyor. Parmak izlerinin aynı olması olanaksız sözleri D. Karşılaştırma. Nokta nokta yanmalardan, yaralanmalardan sonra bile parmak uçları kendilerini yenileyip eski durumunu alıyor. Bu yüzden parmak izi kimlik saptamada kesin kanıt olarak kullanılıyor sözleri E. Neden belirtmektedir. Tanımlamaya yönelik bir ifadeye parçada yer verilmemiştir. Yanıt B'dir. Tanımlama. Örnek. Sabahleyin erkenden yola çıktım. Havanın keyfi yoktu. Gökyüzü griye boyanmış, yağmur öncü taneciklerini göndermeye başlamıştı. Zeytinliklerin arasından kıvrıla kıvrıla tepeye vardım. Durup denize doğru yeşil bir halı gibi uzanan orayı seyredaldım. Daha sonra köyün yokuşlarına tırmandım. 2-3 katlı evler birbirinin manzarasını kapatmayacak şekilde yapılmıştı. Bir yanına çivit mamisi sürme çekilmiş, duvarlarının dibi ebe gümeçleriyle kaplanmıştı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Olasılık, B. Öyküleme, C. Kişileştirme, D. İkileme, E. Benzetme. DGS 2011. Çözüm: bu parçada bir olay, yer, zaman ve kişi kavramlarına bağlanarak öyküleyici bir biçimde anlatılmıştır. Havanın keyfi yoktu cümlesiyle kişileştirme yapılmıştır. Kıvrıla kıvrıla sözcükleri ikilemedir. Ova, yeşil halıya benzetilmiştir. Ancak parçada olasılık anlamı veren bir ifadeye yer verilmemiştir. Yanıt A'dır. Olasılık. 3. Paragraf. Yazıların bir düşünce çevresinde belli bir plana göre toplanan cümlelerden oluşan bölümüne paragraf denir. DGS'de sözel yetenek sorularının %65'i paragrafla ilgilidir. Sorunun türü ne olursa olsun paragrafta öncelikle konuya bakış açısını saptamak sorunun çözümünü kolaylaştırır. 3.1. Paragrafın özellikleri. Bir yazının dil ve düşünce yönünden bütünlük taşıyan en küçük bölümüne paragraf denir. Bu bölüm en az iki cümleden oluşacağı gibi daha fazla cümleden de oluşabilir. Paragrafın uzunluğunu belirleyen, paragrafta işlenen düşüncenin duygunun veya olayın niteliği, kapsamı ve açıklanma derecesidir. Paragrafta önemli olan cümlelerin dil ve düşünce yönünden bütünlük göstermesidir. Paragraftaki bütünlük cümleler arasındaki şu yollarla sağlanır. A. Sözcük tekrarı. B. Bağlayıcı öğelerin bu nedenle, ancak, dolayısıyla, bunlar, ve gibi köprü sözcükler, bağlaçlar kullanılması. C. Zamirlerin kullanılması. D. Cümlenin başka bir ifade içinde verilmesi. Örnek: bir sanatçı başka şairlerin şiirlerinde geçen kelimeleri kullanabilir. Bunun gibi o şiirlerin temalarını, konularını, duygularını tekrar işleyebilir. Ama bu durum onu taklitçi veya değersiz yapmaz. Yeter ki sanatçı bunu yaparken başkalarından farklılık gösterebilsin. Başkalarından aldıklarına, etkilenmelerine kendinden bir şeyler aktarabilsin. Onları farklı bir görüş, duyuş ve metotla yeni bir bileşime sokabilsin. Özetle şiirde bir kişilik gösterebilsin. Paragrafta bir sanatçının şiir yazarken neye dikkat etmesi gerektiği ele alınmıştır. Bu konu etrafında yazılan cümleler dil ve düşünce yönünden bütünlük göstermektedir. Altı çizili sözcükler cümleler arasındaki bütünlüğün hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Paragraf incelendiğinde sözcük tekrarlarını, bağlaçları ve zamirleri görmek mümkündür. 4. Paragrafın yapısı. DGS sorularının içinde paragrafın yapısı ile ilgili sorular da vardır. Bu sorular genellikle şöyle sorulur. Parçada boş bırakılan yere yerlere getirilebilecek, getirilemeyecek seçeneği bulunuz. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş sonuç cümlesi olabilir, olamaz? Paragrafın başına, sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir, getirilemez? Bu parçada anlam bütünlüğünü, akışını bozan cümleyi bulunuz. Verilen cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci, üçüncü, dördüncü cümle olur? Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaç numaralı sözcükle başlar? Verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangi cümlelerin yer değiştirmesi uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa en uygun başlık olabilir? Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olur? Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır, yoktur? Paragraf cümleleri arasında dilsel ve anlamsal bağ vardır. Paragrafın yapısına yönelik sorular, konuya bakış açısına, parçanın mantığına, olayların zaman ve sırasına, dil ve anlatımına, köprü görevindeki sözcüklere bakarak çözülmelidir. A. Giriş cümlesi ve özellikleri. Paragrafta ele alınan konuyu belirtmeye yarayan cümledir. Buna konuyu tanıtma cümlesi de diyebiliriz. Özellikleri şunlardır. 1. Kendinden önce bir anlatım yapıldığı izlenimini vermez, bağımsız bir cümledir. 2. Giriş cümlesinde bağlayıcı öğeler, ancak, fakat, bu nedenle, dolayısıyla bulunmaz. 3. Kendinden sonraki cümlelerle dilsel ve anlamsal yönden bütünlük içerir. 4. Giriş cümlesiyle ikinci cümle arasında diğer cümlelere göre daha sıkı bir anlam ilgisi ve dil bağlantısı vardır. 5. Kendinden sonra gelen cümleler tarafından açıklanır. 6. Giriş cümlesindeki kimi sözcükler anahtar sözcüklerdir. Bunlar diğer cümlelerde ya aynen tekrarlanabilir ya da eş yakın anlamlıları kullanılabilir. 7. Yazarın tümden gelim yöntemini kullandığı anlatım tarzında ana düşünceyi taşıyan cümlelerdir. 8. Genellikle paragrafta ele alınan konuyu tanıtan cümlelerdir. Uyarı. Giriş cümlesinin özelliklerini bilmeniz aşağıdaki konulara yönelik soruları daha kolay yanıtlamanızı sağlayacaktır. A. Paragrafın konusunu belirleme. B. Paragraf oluşturma. C. Paragrafı ikiye bölme. D. Paragrafı tamamlama. İlk cümleyle ilgili. E. Ana düşünce bulma. B. Gelişme cümleleri ve özellikleri. Ele alınan konuyla ilgili düşüncelerin geliştirildiği, ayrıntıların verildiği cümlelerdir. 1. Her biri dil ve düşünce yönünden kendinden önceki ve sonraki cümleye bağlıdır. 2. Gelişme cümleleri yardımcı düşüncelerin bulunduğu cümlelerdir. 3. Düşünceyi geliştirme yollarına en çok bu cümlelerde başvurulur. 4. Yazar bazen de gelişme cümlelerinden birini ana düşünce cümlesi olarak kullanabilir. Uyarı: Gelişme cümlelerinin özelliklerini bilmeniz için tip soruları daha kolay yanıtlamanızı sağlar. A. Paragraf tamamlama, gelişme cümleleriyle ilgili soruları. B. Yardımcı düşünceleri bulma. C. Parçaya dayalı soruları. D. Paragraf oluşturma. E. Akışı bozan soruları. C. Sonuç cümlesi ve özellikleri. Paragrafta anlatılanların yargıya bağlandığı, düşüncelerin derlenip toparlandığı bölümdür. Özellikleri şunlardır. 1. Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki cümleye bağlıdır. 2. Yazarın tüme varım yöntemini kullandığı anlatım tarzında ana düşünceyi taşıyan cümledir. 3. Sonuç cümlesi kimi zaman kendinden önceki düşünceleri özetleyen bir nitelik taşır. Demek ki, yani, böylece, kısaca, özetle gibi sözcüklerle başlayabilir. Uyarı: Sonuç cümlesinin özelliklerini bilmeniz şu tip soruları daha kolay yanıtlamanızı sağlar. A. Paragraf tamamlama, sonuç cümlesiyle ilgili. B. Ana düşünceyi bulma. C. Paragraf oluşturma. 5. Paragraf oluşturma. Anlamsal ve dilsel bütünlük gözetilmeden, karışık olarak verilen 5 cümlenin anlamlı bir bütünlük oluşturması için sıralanmasına paragraf oluşturma denir. Bu tür sorular yanıtlanırken bütün paragraf sorularında olduğu gibi öncelikle konuya, konuya bakış açısına, olayların oluş ve zaman sırasına dikkat edilmelidir. Sonra, 1. Karışık olarak verilen cümlelerden hangisinin giriş cümlesi olduğu belirlenmeli, bu yapılırken giriş cümlesinin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 2. Giriş cümlesine dil ve düşünce yönünden en yakın olan ikinci cümle saptanmalıdır. 3. Diğer cümleler belirlenirken dil ve düşünce bütünlüğüne, bağlayıcı köprü sözcüklere, sözcük tekrarlarına, zamirlere dikkat edilmelidir. 4. Aynı zamanda verilen cümleler içinde sonuç cümlesi özelliği taşıyan cümle olup olmadığına bakılmalıdır. Örnek: 1. Telif hakkı sahipleriyle adil sözleşmeler yaparak onların telif haklarını güvenceye alıyoruz. 2. Telif haklarının güvenceye alınmasıyla da yayıncılığın doğru biçimde gelişmesine öncülük ettiğimizi düşünüyoruz. 3. Yayımladığımız yapıtların seçimine de, içerik, tasarım ve baskısına da bütün çalışmalarımızda ayrı ayrı önem veriyoruz. 4. Ayrıca biz, yayın piyasasına örnek olan, telif hakkı sahipleriyle örnek ilişkiler kuran bir kuruluşuz. 5. Yayın evi olarak baskıdan, kitapların okura ulaştırılmasına kadarki bütün aşamalarda özenli bir tutumla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturulacak şekilde biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A1, B2, C3, D4, E5, DGS 2012. Çözüm: Parçada yayın evinin özenli tutumundan özellikle telif hakkının öneminden bahsedilmektedir. Bu anlam sırasına göre cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında baştan dördüncü cümle bir numaralı cümle olur. Cümlelerin sıralanışı 5, 3, 4, 1, 2. Yanıt A'dır. 1. Örnek: 1. Bu yarışma sonunda isabetli ve hedefe yakın atışlarla en yüksek puanı alan düzeneğin sahibinin yarışmayı kazandığı açıklandı. 2. Şenlikte ortak ilgi alanları bilim ve buluş olan katılımcılardan verilen bir problemi kendi buluşlarıyla çözmeleri isteniyor. 3. Son şenlikte ise katılımcılardan bir Amerikan futbolu topunu 5 metre uzaklıktaki çöp bidonunun içine 1 dakikalık süre içerisinde 3 kez atabilecek bir düzenek hazırlamaları istendi. 4. ABD'de her yıl eğlenme amacıyla yapılan buluş yarışmasıyla aynı biçim ve içerikte olan buluş şenliği ABD dışında sadece Türkiye'de düzenleniyor. 5. Önceki yarışmaların birinde katılımcıların belli sayıda tenis topunu bir paravanın arkasındaki hedefe isabet ettirecek bir mekanizma oluşturmaları gerekiyordu örneğin. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A1, B2, C3, D4, E5. DGS 2012. Çözüm: parçada Amerika'da yapılan bir yarışmadan ve yarışmanın içeriğinden bahsedilmektedir. Yarışmada istenilenlerin sıralanışı yapıldığında baştan 3. cümle 5. cümle olur. Cümlelerin sıralanışı 4, 2, 5, 3, 1. Yanıt E'dir. 5. Örnek 1. Resimden anlamak Leonardo'nun deyişiyle zihinsel bir etkinliktir. 2. Böylesi bir doyum söz konusu değilse dokusal özellikler, renk uyumu, bütün bunlar anlamsız kalır. 3. Ben bu farkın bilincini Avrupa'daki pek çok müze ve sergiyi gezerek vardım. 4. Yani bir resme bakmakla, onu görmek, görmekle o resmi anlamak arasında bir fark vardır. 5. Aslında bu bilince varmak, bunu duyumsamak olağanüstü bir mutluluktur. Daha doğrusu doyuma ulaşmaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? A1, B2, C3, D4, E5. DGS 2012. Çözüm: verilen cümleler arasında giriş cümlesi olabilecek tek cümle bir numaralı cümledir. Dördüncü cümle de kendinden önceki cümlenin açıklanması durumunda olduğundan ikinci sıraya dört numaralı cümle gelir. Cümlelerin sıralanışı 1, 4, 3, 5, 2. Yanıt D'dir. 4. Örnek 1. Amerikalı bilim insanları uzaylıların yaşayabileceği en uygun gezegen ve uyduları belirlemek için farklı ölçütlere dayanan iki endeks geliştirdi. 2. Dünyaya benzerlik endeksinde gezegenler ve uydular büyüklük, yoğunluk ve ana yıldızdan uzaklık gibi özellikler bakımından birbiriyle karşılaştırıldı. 3. Ayrıca karşılaştırılan bu gök cisimlerinde ana yıldızdan gelen ışık ya da gelgit çekimi gibi organizmalara enerji verebilecek kaynaklar olup olmadığı sorularına da yanıt arandı. 4. Gezegen yaşanabilirlik endeksinde ise bunların yüzeyinin buzla mı yoksa taşla mı kaplı olduğu, atmosferi ya da manyetik alanların olup olmadığı gibi özellikler üzerinde duruldu. 5. Birincisi dünyaya benzerlik endeksi, ikincisi gezegen yaşanabilirlik endeksi. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A1, B2, C3, D4, E5. DGS 2012. Çözüm: parçada geliştirilen iki endeksten bahsedilmektedir. Bu endeksler belli bir sırada açıklanmıştır. Bu anlatım şekli göz önüne alındığında baştan üçüncü cümle iki numaralı cümle olur. Cümlelerin sıralanışı 1, 5, 2, 3, 4. Yanıt B'dir. 2. Örnek 1. Karakola gidip rolümle ilgili olarak polisle görüşmeyi düşünürken hırsızlığı haber verdiğim polisler evime geldi. 2. Bu rolle ilgili araştırmalar yaparken sevimsiz bir tesadüf oldu ve evime hırsız girdi. 3. Onlarla yaptığım uzun konuşmalardan çok yararlandım. 4. Bugüne kadar hiç oynamadığım için hırsız rolünde ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. 5. Bu konuşmalar sırasında onların verdiği bilgilerle ön çalışmaları tamamladım. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında baştan 3. cümle hangisi olur? A1, B2, C3, D4, E5, DGS 2003. Çözüm: cümlelerin giriş, gelişme, sonuç olabilme niteliklerine göre anlamlı bir bütün oluşturacak sıralaması 4, 2, 1, 3, 5 biçimindedir. Yanıt A'dır. 1. Örnek 1. Bu seferberliklerde okutulan kitapları ve yardımcı malzemeleri hazırladım. 2. Örneğin 100. yıl seferberliği ile o yıl UNESCO tarafından dünya birincisi seçildik. 3. Bu çalışmalarımızda çok başarılı olduk. 4. Bugüne kadar gerçekleştirilen okuma yazma seferberliklerinin 7'sinde görev aldım. 5. Bu sonucun ardından UNESCO beni Asya ülkelerindeki eğitim çalışmalarını izlemekle görevlendirdi. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında baştan 4. cümle hangisi olur? A1, B2, C3, D4, E5. DGS 2003. Çözüm: cümlelerdeki olay akışına göre sıralama 4, 1, 3, 2, 5 biçiminde olduğu için ikinci cümle baştan dördüncü olmalıdır. Yanıt B'dir. 2. Örnek 1. Sallanmanın önüne geçmek mümkün olmayınca köprü kısa bir süre sonra söküldü. 2. Her ne kadar uzmanlar sallanmayı normal karşılasalar da köprüde aynı anda yürüyenlerin sayısı arttıkça sallanmanın şiddetlenmesi herkesi korkutuyordu. 3. Yayaların ırmağa geçmesi için yapılan asma köprü açıldığı gün sallanmaya başlamıştı. 4. Uzmanlar köprünün rüzgar etkisiyle biraz sallanmasının normal olduğunu söylediler. 5. Bu durumu incelemeleri için uzmanlar çağrıldı. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur? A1, B2, C3, D4, E5. DGS 2002. Çözüm: giriş, gelişme, sonuç cümlelerinin özellikleri dikkate alınarak verilen cümleleri anlamlı bir biçimde sıralarsak dizilişleri 3, 5, 4, 2, 1 biçiminde olacaktır. Yanıt A'dır. 1. 9. ayrımın sonu sayfa 604.